şu çözüm sürecine katkıda bulunmak istiyorsanız böyle bir haberi atamazsınız.
Ich wünsche Ihnen allen erfolgreiche, spannende Tage.
Нашей стране необходима действенная система оповещения.
Gazeteci yazar Ali Topuz, hafta içi her gün canlı bağlantı ve konuklarıyla dünyanın halini bu programda konuşuyor. Dünya Hali, hafta içi her gün saat 20'de radyonuzda.
Merhaba değerli dinleyiciler, ben Ali Topuz. Bir Dünya Hali programıyla daha sizlerle birlikteyiz. Yunanistan'da seçimlerde beklenen oldu. 6-7 yıl öncesine kadar küçük partiler şeklinde hareket eden, partilerden oluşan sol koalisyon, radikal sol koalisyon Syriza büyük bir zafer elde etti. Birinci parti olarak çıkmayı başardı. 2009'daki seçimlere göre de oylarını hayli yükseltebilmiş, artırabilmiş durumda. Syriza'da 5 yılda yaklaşık 8 kat artmış görünüyor Tsipras liderliğindeki Syriza'nın oyları. Ayrıca derhal hükümet kurma çalışmalarına da girişildi. Bağımsız Helenler Partisi, ANEL diye de bilinen partisi lideri Panayiotis Kamenos ile görüşmenin ardından İki liderin hükümet kurma konusunda anlaştığı belirtti. Syriza 149 milletvekilinde kaldı. 151 gerekiyordu. 2 milletvekiliyle kaçırdı. 13 milletvekiliyle seçime giren ANEL bu desteği verecek. Böylece bir koalisyon kurulmuş olacak. Aynı zamanda Avrupa Birliği çok yoğun bir şekilde konuyu tartışıyor. Euro'da çok sert düşüşler yaşandı. Avrupa Birliği'nin bu duruma nasıl tepki vereceği belki önümüzdeki günlerde belli olacak. Değerli dinleyiciler, biz programımızın ikinci bölümünde Katimerini gazetesinden Nikolaos Telia ile hem Atina'daki havayı bize aktarmasını isteyeceğiz, hem seçimde etkili olan parametreleri konuşacağız, hem kurulacak olan hükümetten nelerin beklenebileceğini konuşacağız. Radikal Sol Parti Syriza gerçekten radikal mi? Gerçekten ne kadar radikal sol? Bu konuları da değerlendireceğiz. Komünist Parti ile arasındaki farklar nedir? Bunlar da konuşulacak. Rusya'ya nasıl bakıyorlar? Avrupa'ya nasıl bakıyorlar? Bu meseleleri de ele alacağız. Bültenimize Ukrayna ile devam ediyoruz. Ukrayna'nın doğusundaki çatışmalar katliama dönüştü. Donetsk'te bir trolleybüse düzenlenen füze saldırısında 15 sivilin ölmesinin ardından hafta sonu da Mariupol'de benzer bir saldırı yaşandı. Grad tipi füzenin yerleşim birimine isabet etmesiyle 30 kişi yaşamını yitirdi. Kiev yönetimi saldırıdan milisleri sorumlu tuttu. Donetsk'li yetkililer suçlamaları reddetti. Donetsk Halk Cumhuriyeti'nden gelen açıklamada füzenin atıldığı noktanın Ukrayna ordusunun kontrolünde olduğu dile getirildi. Ukrayna Mariupol saldırısını güvenlik konseyine de taşıdı, ancak toplantıda saldırıyı kınama kararı alınamadı. Rusya ve İngiltere kimin tarafından gerçekleştirildiği henüz netlik kazanmayan saldırıya yönelik kınama metni üzerinde uzlaşı sağlayamadı. İngiltere metne milisleri suçlayan ifade koymakta ısrar edince veto geldi. Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı da ilk defa Ukrayna'nın doğusuna barış gücü gönderilmesi gerektiği fikrini ortaya attı. NATO ve Avrupa Birliği Ukrayna'da sivilleri hedef alan saldırılarla tırmanan gerilim sonrası Rusya'ya çağrıda bulundu. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da Ukrayna'nın doğusunda yaşananlardan Kiev yönetiminin sorumlu olduğunu belirtti. Buralardaki yoğun gerilim ve tartışma sürerken Moskova'da Suriye görüşmeleri başladı. Suriye yönetimiyle iç muhalifleri bir araya getiren toplantılar 29 Ocak'a kadar sürecek. Suriye içinde faaliyet gösteren gruplar bugün ve yarın krizden çıkış stratejilerini değerlendirecek. Son gün ise masaya Şam heyeti de oturacak. Görüşmelere 25 delege katılıyor. Suriye'nin BM temsilcisi Beşar El Caferi de burada. Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın konuk evinde gerçekleşecek toplantıya çarşamba akşamı Sergey Lavrov'un da katılması planlanıyor. 90 yaşında yaşamını yitiren Suudi Arabistan Kralı Abdullah bin Abdülaziz El Suud 23 Ocak'taki cenaze töreniyle defnedildi. Törene katılan dünya liderleri arasında Rusya Başbakanı Medvedev de yerini aldı. Yeni kralın ne türden politikalar uygulayacağı da ayrıca tartışılmaya başlanmış durumda şimdi de. Mısır'da kanlı bir yıl dönümü yaşandı hafta sonu. Hüsnü Mübarek rejiminin devrilmesiyle sonuçlanan 25 Ocak devriminin 4. yıl dönümü münasebetiyle düzenlenen gösterilerde en az 16 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Mısır İçişleri Bakanlığı İskenderiye'deki gösterilerde eylemcilerle emniyet güçlerinin buna karşılık verdiğini öne sürdü. Darbeyi red ve meşruiyete destek için Uluslararası İttifak grubunun kaynakları ise söz konusu iddiayı yalanladı. Ayrıca gözler önünde insanların kurşunlandığı da görüldü bu toplantılar sırasında. Nükleer müzakere turu da İstanbul'da. İran, İngiltere, Fransa ve Almanya Dışişleri Bakan Yardımcıları nükleer müzakereler kapsamında 29 Ocak'ta İstanbul'da buluşacak. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Seyyid Abbas Arakçı, İran, İngiltere, Fransa ve Almanya Dışişleri Bakan Yardımcılarıyla bu buluşmanın yapılacağını belirtti. Diplomatik çerçevede de bu görüşler, bu müzakereler sürüyor. Değerli dinleyiciler, programımızın ikinci bölümüne geldik. Bu bölümde şu anda bütün Avrupa'nın, dünyanın konuştuğu gibi Yunanistan'ı konuşacağız. Syriza Ceza bekleneni yaptı. 2008'de başlayan küresel plandaki kriz sonra Avrupa'da kalıcı hale geldi. En çok Yunanlılar çekti bundan. Her şey darmadağın oldu, alt üst oldu. Ekonomik olarak bir gecede iki kat, üç kat yoksullaşmalar, servetinin üçte birine, dörtte birine, servet demeyelim de gelirinin düşen insanlar. Yunanistan'dan ağır, sıkıntılı haberler sürekli konuştuk bu süre boyunca. Bu sohbetlerimizin rutin ortağı da sevgili gazeteci dostumuz Katimerini gazetesinden akademisyen, yazar Nikolaos Stelia idi. Hoş geldin sevgili Nikolaos.
Hoş bulduk, iyi yayınlar sevgili Ali.
Evet, herkes Yunanistan'ı konuşuyor, biraz da Merkel'i konuşuyor, Troika'yı konuşuyor, duyunu umumiye, değil mi?
Evet.
Şimdi önce seçim sonuçlarının ne türden bir fotoğraf çıkardığını, hükümet ve cumhurbaşkanlığı seçimi için, sanıyorum cumhurbaşkanlığı seçimi yüzünden erken seçime gidildi. Aynı ihtimal yeniden olur mu, olmaz mı, bu seçim yapılabilir mi, ne türden bir hükümet oluşur? Buraları bir konuşalım, somut sayısal sonuçları aktarıp peşinden de bunun bir anlamı, önemi olmalı. Avrupa evet. Tartışıyor, dünya tartışıyor, Türkiye tartışıyor, bir radikal sol kavramı var. İspanya'da da benzer bir yükseliş var. Bu küçük ülke büyük sorunlar ve büyük çözümler çıkarıyor ortaya galiba. Nedir durum?
Yunanistan halkı son 5 yılın sıkıntılarının faturasını dün merkezdeki partileri kesti diyebiliriz. Tepki oyları söz konusuydu. Bugün Türkiye basınında da yabancı basında da dikkatimi çekiyor. Umut'u seçti, Umut oylandı. Siriza'nın da ana manşeti buydu, sloganı buydu seçimlerde. Ben Umut olarak görmüyorum. Çünkü önceki seçimlerde, bağlantılarımızda da, seçim süreçlerimizde de sevgili Ali, bir noktanın altını çizmiştik. Son 2-3 yıl boyunca 24 ile 34 yaş arasındaki intihar vakalarının 5000'i geçmiş olduğu bir ülkeden bahsediyoruz. Böyle bir ülkede umut çoktan öldü, umut çoktan göç etti diyebiliriz. Esas bağlanan ise tepki. Halkın müthiş
cezalandırma tepki. Belki de.
Cezalandırma ve sevgili Ali, cezalandırmayı nereden anlıyoruz biliyor musun? Altın Şafak'ın 3. parti olarak seçimleri bitirmiş olması. 300 binin üzerinde Yunanistan vatandaşı bir iktidar vizyonu, iktidar programı olmayan, sadece ırkçı ve milliyetçi bir söylem üzerinden işe götürmeye çalışan bir partiye destek verdi dünkü oylamada. Bu da çok ilgi çekici benim açımdan. Evet, verilere gelecek olursak rakamsal olarak büyük bir galibiyet ama seçim sisteminin de sorunlarından kaynaklanan bir galibiyet. 50 sandalyelik bir bonuslu bir seçim sisteminden bahsediyoruz. Birinci gelen parti seçimlerde ekstradan 50 sandalye alıyor. Bu 50 sandalye olmasaydı dünkü seçimlerdeki sonuçlara göre bu Siriza'nın 100 sandalyeyle bu seçimi bitirmesi gerekiyordu. Ancak bugüne gelindiğinde ise bakıyoruz Siriza'nın sandalye sayısı 149. Buna karşın tek başına hükümeti kuramıyor. Bir koalisyon hükümetiyle ya da dışarıdan destek verilecek olan bir Siriza hükümetiyle Yunanistan yoluna devam edecek. Tabii burada ilginç çekici ne? Parlamentoda temsil edilen merkez sol bir iki parti söz konusu Potami ve PASOK. Onları ekart etti Siriza direkt. Zaman zaman aşırı milliyetçiliğe ve ırkçılığa kaçan söylemiyle karşımıza çıkan bir parti olan Bağımsız Helenler hareketiyle hükümeti kurmak için bugün itibariyle müzakerelere başladı ve şu an elimizdeki bilgilere göre bu müzakerelere başarıyla sonuçlandı. Böyle bir hükümette Yunanistan devam edecek. Bu neyi gösteriyor? 90'lı yıllarda onu, komünist hareketten kopup da merkeze kayan bir partinin daha da merkezleşmesi üzerine kurulu bir senaryodan bahsedebiliriz Ali.
Evet, ben de tam orada Komünist Parti ile Siriza arasındaki mesafeyi, biz buradan bir mesafe olduğunu anlıyoruz. Siriza'ya yönelik sert söylemleri var. Bunu zaman zaman Türk medyasına da aktarılıyor bu, Türkiye'ye de. Bu fark nedir? Kısaca bunu bir aktarır mısın?
Yapısal farklılık, bir de real politika üzerindeki farklılık diyebiliriz. İki boyutlu bir farktan bahsediyoruz. Yapısal farklılık, Yunanistan Komünist Partisi kemikleşmiş, Stalinist, eski Anadolu blokuna yakın bir felsefeyle, siyasi görüşle yoluna devam eden bir parti. Siriza ise daha çok Avrupa soluna, hani kapitalistleşmiş dünyayı eleştiren ama pek de değiştirme taraftarı gözükmeyen bir parti olarak karşımıza çıkıyor. Hani burjuvazinin biraz tırpalayalım, biraz daha sosyal adaletle perkinleştirelim şeklinde bir söylemiyle karşımıza çıkıyor son yıllarda. Bu felsefi görüşle ilgili ayrılıklar, bir de bunun real politika eksenli farklılıkları var. Büyük bir uçurum var iki parti arasında. Siriza bir Avrupa partisi olarak karşımıza çıkıyor. Her halükarda Yunanistan'ın Eurozone ve Avrupa'da kalması gerektiğini altını çizerken Yunanistan Komünist Partisi ülkenin hem Avrupa Birliği'nden çıkmasını hem de NATO'dan çıkmasını salık veren bir parti olarak karşımıza çıkıyor. Bu bağlamda yani derin uçurumlar var iki partinin arasında.
Avrupa'ya değindik. Avrupa'dan çıkma kalma meselesi. Buralarda Avrupa basınında da biraz öyle tartışılıyor. Euro bölgesi tehlikede mi? Eurozonda sıkıntı mı var? Yunanistan ayrılır mı? Gider mi? Hatta Almanya'da giderse de gider türü tartışmalar bir ay kadar önce yapıldı. Bazı Alman hükümet yetkililerinin eğilim değiştirdiği dile getirilerek. Öte yandan da Troika'yla büyük bir borç anlaşması var. Sıkıntının asıl kaynağı olan tepkinin de yöneldiği yer burası. Şimdi Yunan halkı politik olarak ekonomik platformdaki bu sözleşmeleri tepki gösterip bir partiyi iktidara getirdiğinde o anlaşma aynı şekilde kalabilir mi? Duyunu Umumiye ile Yunanistan'ın ilişkisinin geleceği nedir? Neler bekleniyor Yunanistan Atina'da?
Syriza'nın elde edebileceği en büyük başarı ki şu an itibariyle pek de olası görünmese bile bu borç anlaşmalarının uzun soluklu olarak uzun bir vade çerçevesinde tekrardan yapılandırılması. Yani önümüzdeki 50-60 yıl içerisinde ödenebilecek bir duruma gelmesi ki bu şekilde Yunanistan biraz nefes alır. Onun üretimi tekrardan biraz kendi ayakları üzerine basabilir. Bunun dışında çok radikal bir çerçeveden yaklaşabilir miyiz? Ben böyle düşünmüyorum. Hani kopma noktasına gelir mi? Avrupa'dan, Avrupa bölgesinden, Eurozon'dan çıkar mı? Ben böyle olasılıkları görmüyorum. Zira dün de görüldüğü üzere Avrupa yanlısı bir parti üzerinden tepki verildi. İlk parti konumuna getirildi Syriza 37 ile. Syriza'nın içerisindeki büyük bir çoğunluk geçtiğimiz dönemde merkez solda ve Avrupa güçleriyle yan yana durmuş olan öğeler. O öğeler kesinlikle Avrupa Birliği dışında bir seçenek üzerinde durmak istemezler. Bu bağlamda esasen geçmiş dönemde, geçtiğimiz 5 yıl boyunca uygulanmış olan kemer sıkma politikalarının bir şekilde hani gevşetilmesi demeyelim de revize edilmesi, gözden geçirilmesi seçeneği gündeme gelebilir. Ancak sevgili dost Ali, şu noktanın altını çizelim. Syriza'nın ve Çipras'ın eli hiç sağlam değil. Karşında çok sert bir tavırla duran Merkel var. Merkel'in karşısında ise eli hiç kuvvetli değil. Hani bir bankadan borç alırsınız, borcu ödemezsiniz, bankaya nasıl kafa tutacaksınız? İşte Yunan Komünist Partisi de bu noktada çok yoğun eleştiriler yöneltiyor Syriza'ya. Elin hiç kuvvetli değil. Sen ona nasıl kafa tutabilirsin? Nasıl bir revizyon talep edebilirsin şeklinde? Önümüzdeki günlerde göreceğiz tabii bunun ne kadar başarılı olup olmayacağını.
Evet. Yunanistan'ın Avrupa sınavı diye yorumlanıyor yer yer. Fakat Avrupa'nın da bir Yunanistan sınavı var. Hani biraz Brüksel perspektifine doğru döndüğünüzde ekonomi alanındaki katı ilişkiler ağının politikaya karşı gevşetilmesi biraz gerekmeyecek mi? Çünkü İspanya peşinde ve bu Yunanistan'a benzer mali sıkıntılar yaşayan ülkelerin tamamında hem Avrupa ile yeniden en azından konuşmak, tartışmak için hem de Avrupa karşıtlığının yükseldiğini de biz görüyoruz. O bakımdan hani sadece sıkıntıda olan Yunanistan mı? Avrupa Birliği'nin de bir sıkıntısı söz konusu değil mi sence?
Vallahi laf aramızda Avrupa'nın büyük güçleri, Avrupa'nın genelini düşünse olsaydı belki bu noktalara da gelmeyecektik. Ancak Merkel gibi özellikle Kuzey Avrupa ülkelerinden gelen mesajlar o kadar bencil olarak algılanıyor ki güneyde, ya İtalya'da, İspanya'da veya Yunanistan'da o kadar bencil bir şekilde tercüme ediliyor ki. Yani buradan bakıldığında o başkentlerin artık Avrupa'nın güneyini bir şekilde kalemden sildiği şeklinde bir görüş hakim olabiliyor. Gerçekten de Merkel bu prestiji değiştirebilecek, biraz daha olumlu bir noktaya götürebilecek elinden gelen hiçbir şey yapmadı son dönemde. Tek söylediği bu ülkelere sen iyi çocuk olacaksın, benim sana vermiş olduğum ev ödevlerini harfi harfine yerine getireceksin, onun dışına da çıkmayacaksın şeklinde bir söylem. İster istemez bu gibi ülkeleri, Yunanistan gibi, İtalya gibi, İspanya gibi ülkeleri psikolojik olarak da etkileyen ve inciten bir tavır söz konusu. Önümüzdeki dönemde Merkel bu tavrı değiştirir mi? Ha, bilemiyorum. Ancak şu an için ilk mesajlar, Berlin'den gelmiş olan ilk mesajlar bu çizginin aynen yoluna devam edeceği şekilde. İki vitesli bir Avrupa ile yolumuza devam ediyoruz.
Evet. Peki son olarak şunu sormak istiyorum. Rusya ile Yunanistan'ın ilişkilerinin birçok ülkede olduğu gibi tarihi bir yanı var ama çok uzun süre bu iki ülkenin Sovyet döneminde de belirli bir ilişki kuvveti vardı. Her ne kadar Amerikan politikaları da Atina'da etkili olsa bile. Ancak şu anda bu konuda ciddi bir sıkıntı var. Avrupa Birliği'nin yaptırımları var. Yunanistan ekonomik sıkıntı içerisinde. Bu güçlü eski partnerlerden biriyle ilişkide sıkıntı çekiyor. Çipras Paşa gelir gelmez Moskova'dan birçok ülkeden mesaj geldi ama Moskova'da Çipras'ın kuracağı bir hükümette çalışmaya hazır olacağını da belirtti. etti. Avrupa Birliği, geçen hafta Türkiye'yi konuşmuştuk seninle. Biraz Ukrayna krizi eşliğinde hani Yunanistan'ın hem o krize hem Avrupa Birliği'nin Rusya'yla ilgili kararlarına bakışını hem de bir ekonomik çıkış arayan bir ülke olarak bu türden partnerlere değerlendirmenin ne durumda olduğunu sana sormak istiyorum Moskova özelinde.
Helenlendirmeye başlamadan evvel artık buradaki hükümetin küçük ortağı olan bağımsız Helenlerin seçim öncesinde Rusya'ya yönelirim şeklinde bir çıkışı olduğunu hatırlatmış olalım. Yunanistan'da son dönemde dile getirilen bir söylem. Madem ki Avrupa ile ve Batılı güçlerle olmuyor, belki Rusya'ya, belki Çin'e yönelirsek elimize daha güçlü kozlar geçebilir şeklinde bazı söylemler karşımıza çıkabiliyordu. Burada esas altını çizmemiz gereken şey Kremlin'in, Moskova'nın bu durumu nasıl idame ettireceği, nasıl bu durumdan faydalanmaya çalışıp çalışmayacağı. Çünkü Yunanistan'ın Moskova'ya şu an itibariyle verebilecekleri oldukça kısıttı. Yani başbakanlığı şu an itibariyle ele alan Tsipras'ın hemen çıkıp bir Moskova çıkışı yapması beklenemez. Ama Moskova'dan gelebilecek olan olası olumlu mesajlar buradaki atmosferi farklı noktalara doğru evriltebilir. Syriza içerisinde bunu unutmayalım. Marksist gelenekten gelen ve Batı'ya karşı eleştiri düzeyinde duran simalar, öğeler, unsurlar söz konusu. Bu unsurlarla diyalog kanalları Moskova arasında tesis edilebilirse yakın gelecekte farklı açılımlar bizi bekliyor olabilir. Ama dediğim gibi Moskova'nın bu noktada sergileceği tavır çok önemli.
Evet. Değerli dinleyiciler, konuğumuz Katimerini gazetesinden, Kıbrıs'ta yayınlanan, Yunanca çıkan Katimerini gazetesinden akademisyen, yazar Nikolaos Telya idi. Tüm Avrupa'nın, dünyanın dikkatle izlediği ve konuştuğu Yunanistan'ı, Yunanistan seçimlerini ve seçim sonrası atmosfere dair beklentileri konuştuk. Çok teşekkür ediyorum sevgili Nikolaos katılımın
için. Yayınlar diliyorum.
Değerli dinleyiciler, bugünkü programımızın sonuna geldik. Yarın aynı saatte buluşmak dileğiyle, hoşça kalın.
Şu çözüm sürecine katkıda bulunmak istiyorsanız böyle bir haberi
atamazsınız. Gazeteci yazar Ali Topuz hafta içi her gün canlı bağlantı ve konuklarıyla dünyanın halini bu programda konuşuyor. Dünya Hali hafta içi her gün saat 20'de radyonuzda.